Ayrım 4. Otomatik Portaka, Anthony Burgess, sayfa 31. 4. Ertesi sabah uyandığımda saat 8'di. Sekizdi kardeşlerim ve kendimi hala yorgun ve bitkin ve halsiz ve tükenmiş hissediyordum. Uyku zamkı göz kapaklarımı birbirine cidden dehşet yapıştırdığından okula gitmeyeyim dedim. Yatakta şöyle biraz 1-2 saat kalayım, sonra güzelce giyinir, hatta belki duş alır, kendime ekmek kızartır ve tek tabanca radyo dinler veya gazete okurum diye düşündüm. Öğleden sonra da içimden gelirse bizim okula uzayıp o koca salak öğrenim yerinde ne dolaplar dönüyor bakabilirdim. Ey kardeşlerim! Pederin homurdanıp dolandığını ve sonra çalıştığı boya fabrikasına uzadığını dikizledim. Ve sonra anam artık büyüyüp kocaman olduğum ve güçlendiğim için çok saygılı bir şekilde seslendi. Saat 8'e geçiyor oğlum. Yine geç kalmayasın. Seslendim. Biraz başım ağrıyor. Beni rahat bırak. Uyursam belki geçer de iyileşirim. Bir şekilde iç geçirdiğini işittim ve dedi ki, öyleyse kahvaltını fırına koyayım oğlum. Şimdi gitmek gerek. Haklıydı. Kanuna göre çocuk ya da hamile ya da hasta olmayan herkesin çalışmaya gitmesi gerekiyordu. Anam Street Timurt denen mağazalardan birinde çalışıyordu. Raflara çorba ve fasulye konservesi gibi bok küsürü diziyordu. Fırına bir tabağa tangır tungur koyduğunu duydum ve sonra ayakkabılarını giyiyordu ve sonra kapının arkasından ceketini alıyordu ve sonra tekrar iç geçirdi. Sonra da dedi ki, çıkıyorum oğlum. Ama uyku diyarına geri döndüm ve cidden dehşet uyudum ve tuhaf ve çok gerçekçi bir rüya dikizledim. Rüyamda nedense kankam George'yi dikizledim. Bu rüyada çok yaşlanmıştı filan ve zımba gibi ve haşin olmuştu ve disiplinden ve itaatkarlıktan filan bahsediyordu. Ve idaresi altındaki bütün çocukların sıkı çalışmaları ve asker selam vermeleri gerektiğini söylüyordu. Ve ben diğerleri gibi hizada duruyordum ve evet efendim ve hayır efendim diyordum. Ve sonra George'in omuzlarına yıldızlar dikizledim ve general filan. Sonra bizim daimi çağırdı ve daim epey moruklamıştı ve kırçıllaşmıştı. Ve elinde kamçıyla beni dikizleyip gülerken birkaç dişinin eksik olduğu fark ediliyordu. Ve sonra kankam George'a beni göstererek filan dedi ki, şu adamın üstü başı pislik ve bok içinde. Ki doğruydu. Sonra vurmayın ne olur vurmayın kardeşlerim diyerek topuklamaya başladı. Çember çizerek topukluyordum ve daim peşimden kahkahalar atarak geliyor, kamçısını şaklatıyordu ve bu kamçının her dehşet darbesinde çok yüksek bir zil sesi geliyordu. Zır zır zır zır zır zır diye ve bu ses de acı filan veriyordu. Sonra çabucak uyandım, kalbim küt küt atıyordu ve sahiden de zırr diye zil çalıyordu tabii ve çalan kapı zilimizdi. Hiç ses çıkarmadım ama zırrı sesi ısrarla sürdü ve sonra kapının arkasına birinin seslendiğini duydum. Hadi sene kalk artık yatakta olduğunu biliyorum. Sesi hemen tanıdım. Eğitici danışmanım dedikleri Piri Deltoit'in ciddi salak bir andavaldı sesiydi. Yüzlerce çocukla ilgilenen işi başından aşkın bir lavuktu. Acılı filan bir sesle tamam tamam tamam diye bağırdım ve yataktan kalkıp üstüme her tarafından büyük şehirlerin resimleri bulunan çok hoş ve upuzun bir röpte şambur giydim. Sonra ayaklarımı çok rahat yün terliklere soktum, muhteşem saçımı taradım ve artık Piri Detroit'e hazırdım. Kapıyı açınca bitkin bir halde body body yürüyerek içeri girdi. Kafasında eski püskü bir şapka vardı. Yağmurlu kirlenmişti. Ah! Alex evladım dedi bana. Annenle karşılaştım evet. Bir yerin ağrıyormuş o yüzden okula gitmemişsin evet. Kafamda son derece dayanılmaz bir ağrı var kardeşim efendim dedim. Ve beyefendi gibi konuşarak. Öğleden sonraya kadar geçer herhalde. En geç bu akşama kadar geçer mutlaka dedi Piri Deltoy. Akşam harika bir vakit değil mi Alex evladım otur dedi. Otur otur dedi. Sanki onun evinde misafirmişim gibi. Pederin çok eski sallanır koltuğuna oturup sallanmaya başladı. Sanki sırf bunu yapmaya gelmiş gibi. Dedim ki, bir bardak çay alır mısınız efendim? Zamanım yok dedi. Sallanmayı sürdürürken çatık kaşlarının altından bana bakan gözleri parlıyordu. Sanki zamandan bol bir şeyi yokmuş gibi. Zamanım yok evet dedi salakça. Sonra çayı ateşe koydum ve dedim ki, bu büyük hazzı neye borçluyum? Bir terslik mi var efendim? Terslik, dedi çabucak ve kurnazca, bana bir şekilde iki büklüm bakmayı sürdürerek ama bir yandan sallanmaya devam ederek. Sonra gözü masada duran gazeteki bir reklama ilişti. Karpuz memeli çok hoş bir genç biliş, Yugoslavya kumsallarının muhteşemliğini övüyordu kardeşlerim. Kızı bir şekilde gözleriyle yalayıp yuttuktan sonra dedi ki, neden bir terslik olduğunu düşünüyorsun ki? Bir kabahat mi işledin? Evet. Öylesine dedim de, dedim efendim. Şey dedi Piri Deltoid, ben de öylesine konuşarak diyordum ki ayağını denk al Alex'cim, çünkü bir dahaki sefere ıslah eviyle paçayı kurtaramazsın. Bir dahaki sefere kodesi boylarsın ve bütün emeklerin boşa gider. Kendi korkunç haline acımıyorsan en azından bana acı. Senin için o kadar diliniyorum. Bak aramızda kalsın. Topluma kazandıramadığımız her çocuk, hapse düşen her çocuk sicilimize koca bir kara leke olarak geçiyor. Hiçbir kabahat işlemedim efendim dedim. Aynasızların elinde aleyhime hiçbir kanıt yok kardeşim, yani efendim. Aynasızlardan bahsedip ukalalık yapmayı kes dedi Piri Deltoy. Çok bezgince ama sallanmayı sürdürerek. Sırf polisin seni son zamanlarda enselememiz pis işler yapmadığın anlamına gelmez. Bunu sen de pekala biliyorsun. Dün gece kavga çıkmış değil mi? Bıçaklı, bisiklet zincirli falan. Tanıdığımız şişman bir çocuğun arkadaşlarından biri gece geç vakitte elektrik santralının yanında ambulans hastaneye kaldırılmış. Çok kötü kesilmiş, evet. İsmin geçti. Her zamanki kaynaklarımdan duydum. Bazı arkadaşların da isimleri geçti. Dün gece epey pis işler yapılmış anlaşılan. Ha, bu sefer de kimsenin aleyhinde kanıt yok. Ama seni uyarıyorum Alex'cim. Her zamanki gibi iyi bir dostun olarak uyarıyorum. Bu çürümüş ve hasta toplumda seni kendinden kurtarmak isteyen tek insan olarak uyarıyorum. Bütün bunlara minnettarım efendim, dedim. Gerçekten minnettarım. Evet, minnettarsın değil mi, dedi bir şekilde alayla. Ayağını denk al yeter. Hepsi bu, evet. Sandığından fazlasını biliyoruz Alex'cim. Sonra çok acılı bir sesle ama sallanmayı sürdürerek dedi ki, sizlerin derdiniz ne? Problemi inceliyoruz. Neredeyse bir asırdır inceliyoruz. Evet ama müsbet bir sonuca ulaşamadık. Burada güzel bir evin var. Sevgi dolu iyi bir ailen var. Beyinsiz de sayılmazsın. İyice şeytan falan mı içine giriyor? Kimse aleyhime kanıt bulamaz efendim dedim. Aynasızların eline düşmeyeli uzun zaman oldu. Beni kaygılandıran da bu ya, diyerek iç geçirdi Piri Deltoid. Fazla uzun zamandır sorun çıkarmıyorsun. Tahminimce artık zamanı geldi. Seni bu yüzden uyarıyorum ya Alex'cim. Yakışıklısın, gençsin, pislikten uzak dur diye uyarıyorum, evet. Anlaşıldı mı? Çamursuz bir göl kadar netti efendim, dedim. Yaz ortasındaki masmavi bir gökyüzü kadar berraktı. Bana güvenebilirsiniz efendim. Sonra ona güzelce dişlerimi sergileyerek gülümsedim. Ama o uzayınca ve gayet koyu bir çay yaparken Piri Deltoid denen lavukla kankalarının kaygılarına sırıttım. Tamam, kabahat işlediğim oluyordu. Soygun ve darp ve usturayla adam kesmek ve tecavüz filan gibi. Enselenirsem ne yapalım yani. Hem ülkedeki herkes benim gibi değil ki küçük kardeşlerim. Enselenirsem bir mekanda 3 ay yatardım. Başkasında da 6 ay ve sonra Piri Deltoid'in beni gayet müşfikçe uyardığı gibi büyüklerimin sınırsız seveceğine karşın o koca dünya dışı hayvanat bahçesine tıkılırdım ama diyordum ki tamam. Ama acıyın bana efendiler, çünkü kapalı kalmaya dayanamam, bıçaklanmama veya kanım otobanda yamulmuş metalleri ve parçalanmış camlara son bir nakarat haline fışkırana kadar. Önümde kar ve zambak beyazı kollarını açan gelecekte bütün çabam tekrar enselenmemek olacaktır. Bu güzel bir konuşma ama kötülüğün sebebini bulmaya çalışarak tırnaklarını kemirmeleri kahkahadan kırılmama yol açıyor kardeşler. İyinin sebebini aradıkları yok. Öyleyse niye tersini merak ediyorlar ki? Madem kimileri iyi insan olmayı seçiyor, madem bundan haz alıyorlar, onlara hayatta karışmam. Kimse de bana karışmasın. Ama bana karışıyorlardı. Üstelik kötülük bireye özgüdür. Sizlere, bana ve tek tabancalımıza özgüdür ve bizleri yaratan bizim Tanrı'dır. Hem de gururla ve keyifle yaratmıştır. Ama birey olmayan şeyler kötülüğe katlanamazlar. Yani devlet ve yargıçlar ve okullar kötülüğe izin veremezler. çünkü bireylere izin veremezler. Hem modern tarihimiz bu büyük makinalarla savaşan cesur küçük bireylerin öyküsü değil midir kardeşlerim? Bu konuda ciddiyim kardeşlerim. Ama yaptıklarımı sevdiğim için yapıyorum. Böylece şimdi bu gülümseyen kış sabahında kopkoyu çayımı süt ve kaşık kaşık şeker katarak içtim. Tatlıya bayılırım da. Ayrıca zavallı anacığım bana pişirdiği kahvaltıyı fırından çıkardım. Kızarmış bir yumurtaydı o kadar. Ama ekmek kızarttım ve gazete okurken yumurtayla kızarmış ekmeği reçelle şapur şupur yedim. Gazetede her zamanki gibi ölçüsüz şiddet vakalarından ve banka soygunlarından ve grevlerden ve ücretleri artırılmazsa gelecek cumartesi maça çıkmayacakları tehdidini savurarak herkese korkudan felç geçirten şerefsiz futbolcu lavuklardan bahsediliyordu. Ayrıca uzay yolculukları sürüyordu ve stereo TV ekranları iyice büyümüştü ve konserve çorbaların etiketlerini getirene beleş sabun tozu paketleri veriliyordu. Sadece bir haftalığında muhteşem teklif, bunu okuyunca güldüm. Bir de modern gençlikle ilgili, yani benimle bu yüzden manyak gibi sırtarak eğilip selam çaktım. Çok uzun bir makale vardı. Çok akıllı, kel bir herif yazmıştı. Bunu dikkatle okudum kardeşlerim. Çayımı yudumlayarak, fincan fincan içerek, reçele ve yumurtaya bandığım kararmış ekmek parçalarını mideye indirerek okudum. Bu okumuş herif beylik laflar ediyordu. Aile disiplin noksanlığından ve masum gençlere ühü diye ağlatıp merhamet dilendirene kadar dayak atıp o canı çıkasıcıları dilencilikten vazgeçirecek cidden dehşet öğretmenliğin ağzından dem vuruyordu. Bütün bunlar salakçaydı ve beni güldürüyordu. Ama insanın sürekli haberlerde çıkması hoş filandı ey kardeşlerim. Gün geçmiyordu ki modern gençlikle ilgili bir şeyler yazılmasın. Ama bizim gazetede şimdiye kadar çıkmış en iyi şey, şık yakalı moruk bir babalığın dindar biri olarak fikrince, bunun şeytanın işi olduğunu, şeytanın o gencecik masum bedenleri zapt ettiğini ve bunun sorumlusunun da savaşlı, bombalı, bir sürü saçmalıkla yetişkinler dünyası olduğunu söylemesiydi. Bu iyiydi. Sonuçta dindar olduğundan ne dediğini biliyordu. Yani biz masum çocuklar suçlu değildik. Tabii. Masum karnım doyunca iki kere geğirdim ve radyoyu açıp gardırobumda o gün giyeceğim kıyafetleri çıkarmaya başladım. Müzik çalıyordu, çok hoş bir küçük yaylar kuartesi Claudius Birdman'dan çalıyordu kardeşlerim, onu iyi bilirdim. Ama modern gençlikle ilgili şu yazılardan filan birisinde modern gençlik sanatla daha yakından ilgilenmeye teşvik edilirse daha iyi olacağının söylendiğini dikizlediğimi hatırlayınca kendimi tutamayıp güldüm. Yazıda dendiğine göre büyük müzik ve şiir eserleri modern gençliği sakinleştirecekti ve uygarlaştıracaktı. Uygarlaşmakmış, frengili taşaklarımı yesinlerdi onlar. Müzik hep bir şekilde kafamı açardı ey kardeşlerim ve kendimi bizim tanrı gibi hissettirirdi. Tehditler savurmaya ve saldırmaya ve lavuklarla pirinçleri gücümle cıvık ciyaklatmaya hazır hissettirirdi. Suratımda ellerimi biraz yıkayıp giyinince günüz kıyafetim okul giysileriydi. Bildiğiniz mavi pantolon ve üstünde Alex'in baş harfi A yazan kazak. En azından plakçıya uğrayıp ne de olsa cebim şıkır şıkır mangırla doluydu. Epeydir beklediğim ve uzun zaman önce sipariş verdiğim Beethoven'ın 9. senfonisinin yani Choral bölümünün El Muhavir yönetimindeki Eşşams Senfonia tarafından yorumlanışının Master Kroski'den çıkan stereo kaydı gelmiş mi diye bakayım. Gündüz geceden çok farklıydı. Gece bana, kankalarıma, diğer gençlere aitti. Moruk burjuvalarsa evlerinde oturup salakça dünya yayınlarını seyrederlerdi. Ama gündüz moruklarında, ayrıca gündüzleri aynasızların sayısı hep artıyordu sanki. Köşede otobüse binip merkeze gittim ve sonra Taylor Place'e geri döndüm. İşte favori plakçım karşımda duruyordu. Ey kardeşlerim, Melodia gibi salakça bir ismi vardı ama cidden dehşet bir mekandı ve genellikle yeni albümleri hemen getirirdi. Girdiğimde içinde yalnızca iki tane daha müşteri vardı. İki genç piliç çubuk dondurmalarını emiyor. Hem de buz gibi kışın ortasındaydık. Ve yeni pop albümlerini Johnny Barnaby, Stagecoach, The Mixers, Lay Quiet, A While, With Ed and I, Molotov gibi bok püsürü filan karıştırıyorlardı. Bu iki genç piç anlaşılan benim gibi o sabah okulu kırmaya karar vermişler. Kendilerini daha şimdiden büyümüş cıvırlar sandıkları belliydi. Sadık anlatıcısını görünce kırtmaya başladılar kardeşlerim. Dolgulu sütyen takmış var ve dudaklarını kıpkırmızı boyamışlardı. Tezgaha gittim. Ardında duran bizim Andy'ye kibarca gülümseyip dişlerimi sergiledim. O da hep kibardı, hep yardımseverdi. Cidden dehşet bir lavuktu. Kel ve çok çok zayıf olsa da. Dedi ki, ah ne istediğini biliyorum sanırım. Haberler iyi. Haberler iyi, geldi. Sonra hemen getirmeye gitti. Bu iki genç piliç kıkırdadılar. Onların yaşında normaldi. Ben de onlara ters ters baktım filan. Andy çabucak döndü. Dokuzuncunun büyük parlak beyaz kapağını sallıyordu. Üstünde Ludwig Van'ın çatık kaşlı suratını kabartma resmi vardı kardeşlerim. İşte dedi Andy. Denemek için çalalım mı? Ama gözümü hırs bürümüştü. Pilağı eve götürüp pikabını tek tabanca dinlemek istiyordum. Cebimden telaşla mangır çıkarıp parasını verirken pilişlerden biri dedi ki, kimi aldın kardeş? Hangi yıldızı aldın? Kimdir o? Bu çıtırların da kendi konuşma tarzları filan vardı. The Heaven 17, Luke Sterney, Jugly Juggle, ikisi hippie gibi sallanıp kıkırdadılar. Sonra aklıma bir fikir gelince o kadar ızdıraba ve hazla kapıldım ki az kalsın oracıkta yığılacaktım ey kardeşlerim. Neredeyse 10 saniye nefes alamadım. Kendimi toplayıp yeni temizlenmiş dişlerimi sergileyerek dedim ki, evde neyle müzik dinliyorsunuz? Çünkü aldıkları pop plaklarının minik olduğunu görebiliyordum. Bahse girerim, küçücük piknik pikaplarından başka bir şeyiniz yoktur. Bunu duyunca alt dudaklarını öne çıkardılar. Benimle gelin dedim. Gelin de müzik nasıl dinlenir görün. Meleklerin borazanlarını ve şeytanın trombonlarını işitin. Sizi davet ediyorum. Önlerinde eğildim filan. Yine kıkırdadılar ve bir tanesi dedi ki, ah ama karnımız felaket aç. Ah bir şeyler olsa da yesek. Diğeri dedi ki, hı hı aynen öyle. Doğru söylüyor. Bunun üzerine dedim ki, yiyelim birlikte, nerede isterseniz. O zaman takındıkları yetişkin tavırları cidden komikti ve sofistike, olgun kadınlar gibi Rice'dan, Bristol'dan, Hilton'dan ve Isle Restaurant, Girunturtoko'daki bahsetmeye başladılar ama beni takip edin deyip onları susturdum. Hemen köşenin ardındaki pastaneye götürdüm ve masum genç suratlarına makarna, sosis, kremalı pasta, muzlu pasta, sıcak çikolata, sosu sıkıştırmalarına izin verdim. Sonunda artık seyretmekten midem kalkmaya başladı kardeşlerim. Ben size tutumluluk edip sadece soğuk bir jambonlu sandviçle biraz çili yedim. Bu iki genç piliç birbirlerine çok benzeseler de kardeş değillerdi. Sahip oldukları ve olmadıkları fikirler aynıydı. Saç renkleri de saman rengine boyatmışlardı. Eh bugün cidden büyüyeceklerdi. Bugünü onları büyütmeye adayacaktım. Öğleden sonra okul yoktu ama eğitim olacaktı. Kesinlikle öğretmenleri Alex olacaktı. İsimlerinin Marty ve Sonietta olduğunu söylediler. Yeterince çılgındılar ve yaşlarına uygun son moda giyinmişlerdi. Bu yüzden dedim ki, pekala Marty ve Sonietta artık eğlence zamanıdır. Gelin dışarıya soğuk sokağa çıktığımızda otobüsle değil taksiyle gitmek istediler. Ben de sularına gidip içimden kıs kıs gülerek merkez civarında bir taksi çağırdım. Giysileri leke içinde favori moruk lavuğun teki olan şoför dedi ki, koltukları yırtmayın ha, yırtmak yok, daha yeni kaplattım. Salakça korkularını giderdim ve belediye sitesi 18 aya yollandı. Bu iki girişken küçük piliç kıkırdayıp fısıldaşıp duruyorlardı. Uzun lafın kısası gideceğimiz yere vardık ey kardeşlerim ve kızları 10-8'e çıkardım ve yolda soluk soluğa kaldılar ve gülüşüp durdular ve sonra susadıklarını söylediler. Bu yüzden odamdaki hazine sandığını açıp bu çıtırlara birer bardak cidden dehşet skoç verdim. Gerçi epey soda kattım. Yatağıma hala dağınıkta oturup bacaklarını salladılar. Gülüşerek içkilerini içtiler. Ben de onların komik minik plaklarını filan pikabıma koydum. Sonra hoş kokulu bir çocuk içeceğini yudumlamak gibi yani. Çok güzel ve tatlıydı ve pahalı altın kadehleri çağrıştırıyordu ama kızlar oh oh oh dediler. O gençlik grubundaki Suoni ve Hale gibi tuhaf son moda isimlerden bahsettiler. Onlara bu bok püsürü çalarken birer tane daha içirmeye çalıştım ve hiç hayır demediler ey kardeşlerim. Böylece o zavallı pop albümleri ikişer kere çaldığında iki tane vardı. Ike Yard'ın söylediği Honey Noise ve isimlerini unuttuğum iki tane Beth sesli hadım tarafından söylenen Night After Day After Night. Kızlar artık genç pirinç manyaklığının doruğuna varmak üzereydiler. Yatağımda zıplıyorlardı ve ben odada onlarla birlikteydim. O ikindi vakti ne olduğunu uzun uzun anlatmama gerek yok kardeşlerim. Zaten kolayca tahmin edersiniz. O ikisi az sonra soyunup kıkırdamaya başladılar ve benim cız cıbıldak halde durup da çıplak bir doktor gibi kendime enjeksiyon yaptığımı dikizlemenin acayip eğlenceli olduğunu düşündüler. Koluma bizim kükreyen orman keçisi salgısını enjekte ettim. Sonra o güzelim dokuzuncuyu kabından çıkardım. Böylece Ludwig van da cıbıldak kaldı ve pikabın iğnesini muhteşem olan son bölümün üstüne koyup tıslattım. İşte oradaydı. Basler yatağımın altından orkestranın geri kalanına doğru yükseliyordu. Ve sonra erkek sesi girip herkese neşeli olmalarını söylüyordu. Ve hazzı anlatan o tatlı müthiş ezgi, cennetin görkemli bir ışıltısı gibiydi ve sonra içimde kaplanların sıçradığını hissedince bu iki genç piricin üstünde atladım. Bu sefer hiçbir şey eğlenceli bulmadılar ve neşeyle ciyaklamayı kestiler ve büyük İskender'in acayip fantezilerine maruz kaldılar ki. Dokuzuncunun ve enjeksiyonun etkisiyle acayip bir felaket azmıştım ve çok talepkardım ey kardeşlerim. Ama ikisi de zil zurna sarhoş olduklarından pek bir şey hissetmediler. Son bölüm ikinci kez de bittiğinde bütün o hengame ve neşe neşe neşe neşe diye ciyaklamalar kesildiğinde bu iki genç piç artık sofistike olgun kadın ayağına yatmayı kesmişlerdi. Taze bedenlere neler yapıldığına uyanmaya başlamışlardı ve eve gitmek istediklerini ve vahşi bir hayvan gibi olduğumu filan söylüyorlardı. Büyük bir savaştan çıkmış gibi görünüyorlardı ki cidden öyle olmuştu ve her tarafları morluk içindeydi ve surat asıyorlardı. Okula gitmeyeceklerse bir şekilde eğitilmeleri gerekiyordu. Sahiden de eğitilmişlerdi. Giyinirken ciyaklıyor ve ay ay ay diyorlardı ve ben yatakta pis ve cıbıldak ve epey yorgun ve bitkin bir halde yatarken minik zumzuklarıyla bana vuruyorlardı. Şu küçük soniyatta canavar, iğrenç hayvan, pislik, korkunç şey diye ciyaklıyordu. Sonra toparlanıp gitmelerine izin verdim ve aynasızların beni tutuklamaları gerektiği gibi bok püsürden bahsederek gittiler. Merdivenden inerlerken uyuyakaldım. Kulaklarımda hala şu bizim neşe neşe neşe neşe seslerinin ulumalarıyla ve o hengameyle. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 41.